Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah şu siyasi cinayet iddialarına ilişkin konuştuk ve 90'lar geri mi geldi kara günler yoksa hiç gitmemişler miydi? Ve daha önemlisi bundan kazanan olur mu? O günlerin kudretlileri ne yaşadı da bundan sonra ne oldu sorularına biraz cevap aramaya çalıştık. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazetelere başlayacağız ama bu arada yayındayken iki yayın arasında bir gelişme oldu. Orada da bir çağrıda bulunmuştum zaten. Yani adalet bu konuda adım atmak zorunda. Başka çaresi yok. Bu konuyla ilgili kimin elinde ne varsa konuşmak, dinlemek zorunda diye Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuya ilişkin olarak resmen bir soruşturma kararı aldığını duyurdu. Umalım ki bunun içinden en azından şu söylemi güçlendirenler açısından olumlu bir gelişme çıksın. Onu bir kenara not edelim. Yayını paylaşmanızı rica ediyorum sizden sosyal medyada. Ben az önce yaptım. Şimdi şunu konuşalım. Gazetelerin içinde ne var sorusundan öte, o içeriğin içinde ne var? Bizi asıl ilgilendiren o. Çünkü bugün bakacak olursanız belli ki çok anlaşılmadığını düşünüyorlar ki genelde zaten söyledikleri anlaşılmıyor ama Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Suriye'ye tekrar operasyon olarak yorumlanan sözleri var. Neden bir daha düşünüyoruz? Afganistan'da bizim ne işimiz var oğlum falan gibi tuhaf tuhaf yazılar yazılmış. Onun dışında mesela iktidara göbek deliği kadar yakın gazetecilerin yazdıklarına elbette bakmak lazım. Abdülkadir Selvi grup toplantısından sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla HDP liderlerinin grup toplantı salonlarının çıkış ve girişindeki karşılaşmalarını bir espriyle süslemiş. İnanılır gibi değil. Oho dostlar buluştu falan diye gülmüşler. O var. Bunun dışında ne var? Hadi başlayalım gidelim. Tabii en önemlisi aslında ekonomi. Bunu öngörmüş ve söylemiştik. Son 3 yıldır konuşuyoruz. 2 yıldır bas bas bağırıyorum ben. Artık yani dilimde tüy bitti sözünün de ötesine geçtik. Bir buhrana doğru koşuyoruz artık. Krizi falan geçti. Şu anda yayına girmeden önce de bakmıştım. Anlık güncelleyelim. Durumumuza bakalım canlı dakika ve skor alarak. Şu anda Amerikan doları 9 lira 4 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Euro da yaklaşık 10 lira 50 kuruş civarında 10,5 liraya dayanmış durumda. Hakikaten perişan durumdayız. Gerçekten gerçek anlamıyla kelimenin tam dolu dolu söylenişiyle perişan durumdayız. Hani bu kış zor geçecek, bu kış zor geçecek deniyor ya. Bak bunu anlamak çok kolay güzel kardeşim. Neden? Şöyle düşün. Her şeyi bir kenara bırak. De ki sen hani mesela kafan öyle bir hale gelsin ki bir hanımefendi vardı. Çok şükür uzun süredir konuşmuyor. Boş boş abuk sabuk konuşurdu. Yani işte döviz basalım onlar düşünsün falan diye. Bir eski manken kendisi. Onun söylediği gibi düşün. Bu parayı sen basmıyorsun. Bunu hepimiz biliyoruz değil mi? Özellikle enerjide dışa bağımlı olduğun için bu kışın zor geçme gerekçesi ısınma maliyeti, araçların kullanım maliyeti, sanayide üretim maliyeti bunların hepsinin yükseleceği yönünde. Neden? Mesela şöyle düşün çok basit. Ekmeğin fiyatının dolarla ilişkisi ne diye düşünüyorsun? Yani dün sabah anlattım ya yumurta örneği üzerinden, ekmek örneği üzerinden. Almanya'da asgari ücretle çalışan vasıfsız bir işçi. Sen bir saatin içinde sadece 12 tane yumurta almaya çabalarken o ilk 20 dakikada yumurtalarını dolduruyor, ekmeğe geçiyor. Ekmeği ikinci 10 dakikadan sonraki ilk 5 dakika içinde doldurduktan sonra et ihtiyacını karşılıyor. Ve sen bir saatini doldurduğunda o çoktan günlük tayınını hatta bir haftalık tayınını düzmüş durumda diye. Ekmek üretilirken kullanılan enerji maliyeti. Yani diyebilirsin ki bir dakika kardeşim odun fırınında üretiyoruz biz. Öyle bir şey yok. Atıyoruz odunu yakıyoruz. Eyvallah sen odunu yakıyorsun da aldığın unu buğdayı ithal ederek, arpayı, çavdarı, mısırı ithal ederek zaten göbeğinin deliğinden dışa bağımlısın. Ve enerji maliyeti hiçbir şey olmasa bile sadece şöyle düşün. O fırının açıklığı açıldığı için hani mumla aydınlatmıyoruz biz fırını. Evet ampul yakıyoruz diyorsun ya o bile artıyor. Yani fırıncının şunu söyleme şansı yok. Kardeşim burada daha önce kürekçi olarak çalışan iki çocuk vardı. Onlara bir bisikletten yaptığım basit bir dinamo sistemi kurdum. Arkada pedal çeviriyorlar. Elektriğimi kendim üretiyorum diyemez. Yani burada bu yoksullaşma hepimizin hayatını dibine kadar etki edecek. Bu kış zor mu geçecek? Zor geçecek. Evet zor geçecek. Ve bugünün iktidarının bunu savunabileceği hiçbir şey yok. Abuk sabuk konuşmalar dışında. Yani yayın arasında hem sosyal medya üzerinden hem de mail olarak bir mesaj iletmiş Sayın Murat Kurt. Demiş ki dün yayında söylediğiniz düzeltirsiniz diye bekledim. Dün yayında söylediğimi nasıl düzelteceğim bilmiyorum. İlk yayında ise eğer gündemin dışında bir şey vermek istemiyorum ona. Siz de tam dinlemediğiniz için yanlış söylediniz. Çünkü bilerek yalan söyleyeceğinizi düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Ali Babacan bakanlar boş kağıt imzalatmışlar lafını kendi ayrıldıktan sonra gelen bakanlardan duyduğunu söyledi. Ben size açık bir şey söyleyeyim mi? Bu yalan. Yerden göğe kadar yalan. Yani Ali Babacan'ın bakan olduğu dönemde böyle bir şey yok. Ali Babacan ayrıldı, hatta biraz sıksan Ahmet Davutoğlu da gitti. Ondan sonra bakanlar boş kağıt imzaladı, öyle mi? Bakın sevgili Murat Bey, Murat Kurt Bey. Ben hasbelkader 30 senenin üzerinde gazetecilik yapıyorum. Ama bunun daha önemlisi şu, ben hep siyaset çalıştım. Çok kısa bir ekonomi dönemi dışında hep siyaset çalıştım. Bu hikaye böyle olmaz. Bütün iktidarlar döneminde böyle yapılır. Şimdi diyebilirsiniz ki o zaman niye AKP'yi eleştiriyoruz? AKP tam da bunu yapmayacağını söyleyerek iktidar oldu. Alışkanlıkları, siyasetteki bütün alışkanlıkları değiştireceğini, Erdoğan'ın sosyal medyada gezen televizyon programı yayınına bakın. Ne diyor orada Erdoğan? Lider partisi olmayacağız, biz fikir partisi olacağız. Hadi Allah aşkına biri söylese ya, bir tane bir şey söylesin. Ali Babacan ayrılana kadar ağzını açtı mı ya? Ya kardeşim bak, benden daha iyi bilemezsin bu konuda. Ciddi söylüyorum, kusura bakma böyle. Kusura bakma, bunu izleyen bir insan olarak söylüyorum, benden daha iyi falan bilemezsin. Bak. Çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Ali Babacan ayrılana kadar, Murat Bey özelinde değil, herkes bilsin bunu. Ne olur. Ali Babacan ayrılana kadar ekonomiye ilişkin parti içinde en sert eleştirisi şuydu. En sert eleştiri cümlesi. Cari açık, finansmanı sağlandığı sürece sorun değildir. Hani sıkarsan bundan eleştiri çıkartabilir misin? Çıkartırsın. Evet. Ama onun dışında bu hikaye yalan. Böyle bir şey olmadı. Böyle bir şey hiç yaşanmadı. Lider sultasına ayrıldığı güne kadar Ali Babacan da sessiz kaldı. Bu kadar net. Sadece o değil, Ahmet Davutoğlu da sessiz kaldı. Hepsi. Bana bugün bunlar anlatıldığında o yüzden hikaye gibi geliyor. Kusura bakmayın, ne olur. Yani ben ayrıldım, ondan sonra bakanlara boş kağıt imzalatmışlar. Hadi ya, ayrılmanızı bekliyorlarmış o zaman Ali Bey. Yani o kadar korkuyorlarmış ki aman Ali Bey buradayken yapmayalım diyorlarmış. Ali Babacan'ı o görevden alıp yerine Mehmet Şimşek'e oturttukları gün bile Ali Babacan sesini çıkartmadı. Neden? Ya bu sorunun cevabını vermeden muhtemelen Deva Partisi içinde bir göreviniz var olabilir de ayrıca. Ali Babacan'a sempati de besliyor olabilirsiniz. Siyasetine inanıyor da olabilirsiniz. Ama temel bir gerçeklikten hareket etmek zorundasınız. Bu yalan. Böyle bir şey olamaz. Olabilemez. Hiçbir siyasi yapının içinde olamaz. Türkiye'de siyaset böyle yürüyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bu da askıda kalmasın. Hani sorum cevaplanmadı, sorumdan kaçtınız falan, bilerek yalan söyleyeceğinizi düşünmüyorum. Ya bilmeden söylenen şey yalan olmaz ki zaten. Bakın 6 yıl boyunca burada bir tane video, tek bir video, gününü hatırlamıyorum. Ama bir tane videoyu kaldırdım ben. Onun dışında 6 yıl boyunca yaptığım, hani görüntü kalitesi, ses kalitesi hepsi kötü olanlar da dahil, hepsi duruyor YouTube'da. Bir taneyi kaldırdım. Çünkü onda benim de yayın sırasında kullandığım bir tablo maddi hata içeriyordu. Ve benim yayını üzerine kurduğum laf maddi hatadan kaynaklanıyordu. O yüzden de onu kaldırdım ve özür diledim bunun için de sosyal medyadan. Çünkü oradan paylaşmıştım. Hani hep söylüyorum ya, bana kahvede küfrediyorsan kahvede özür dileyeceksin kardeşim. Orada arada olmaz o. Yani gizli saklı WhatsApp mesajıyla, Twitter mesajıyla, maille falan olmaz. Ben de aynı şeyi yaptım. Anlatabiliyor muyum? Ben ne kadar mükemmelim demiyorum. Tam tersine böyle olması gerekiyor. O yüzden bilmeden söylenen şey zaten yalan olmaz. Ama burada bilerek asla yanıltmadım kimseyi. Böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman neden mesela bugünkü konvansiyonel medyanın içinde olmayı tercih etmiyorum da burada tek başıma bağırıp çağırıyorum? Lütfen siz de bunu bir düşünün, olur mu? Gazete Pencere ile başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Kazançta çoklar, vergide yoklar. Harmanda izi olmayanın, işte tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz falan gibi. Anlattığı şey çok doğru aslında birinci sayfadan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete diye nitelediği, en çok kamudan ihale alan, sadece bizde değil dünya üzerinde bakıldığında devletten en çok ihale alan 5 büyük müteahhit firma var ya, onlarla ilgili olarak bir haber yapılmış. Gözde müteahhitler genellikle davet usulüyle gerçekleştirilen ve tam rekabete kapalı ihalelerde milyarlarca dolarlık sözleşmelere imza atarken vergi beyannamelerinde aynı bol sıfırlı rakamlar yok. Devletten en çok ihale alan 5 şirketin 5 yılda aldığı ihalelerin bedeli tam 161 milyar lira. 161 katrilyon. Sağlam değil mi? Fena değil. Hiç fena değil. Yani kabaca ya çok ağır bir rakam. Bu bizi yorar ya. Valla. Yani 20 milyar dolara yakın bir rakamdan bahsediyoruz. Bu kadarlık ihale almışlar. Bu 5 müteahhitlik şirketinin son 3 yılda ödediği toplam vergisi aldığı ihalenin %1'i bile değil. 5 şirket 3 yılda sadece 1 milyar 250 milyon lira vergi ödedi. Bu şirketler içinde hiç vergi ödemeyenler de var. Hiç mi? Hiç. Bizim yaşadığımız şey, hani kulakları çınlasın sevgili Korkut Hocam söylüyor ya, Korkut Borat'a. Biz bugün Türkiye'de yoksulluğu yaşama gerekçesi olarak insanların kazanamamasını gösteremeyiz. Gelir dağılımındaki adaletsizliğin üzerine gitmek zorundayız. Nüfusun içinde gelirin bütününden, Türkiye'de üretilen toplam hasılanın içinden pay alanların sayısı normalde alması gerekenlerin sayısının 90 katı neredeyse. Biz o yüzden yoksulluk yaşıyoruz. Yoksa bu ülke küçük bir ülke değil, üretemeyen bir ülke değil, yapısı uygun değil diyemez hiç kimse. Nüfusu uygun değil diyemez, insanların eğitim düzeyi yetersiz diyemez. Ama bilinçli bir tercihle bazılarına gelir akıtılıyor. Hem de har har akıtılıyor. Yani hortumlar bağlanmış durumda. Uçuyor hepsi şu anda. Ve insanlar vergi, hani bize hep öğretilen şey oydu ya, vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Vergi dairelerinin girişine yazmakla olmuyor bunu. Dövize karşı değer kaybettiğinde Türk lirası kıçındaki don pahalanıyorsa eğer senin, o zaman bunu söyleyemezsin işte. Vergi buradaki gelir adaletini sağlamak üzere kullanılır. Nasıl? Kamu maliyesi bununla ilgilenir zaten. Toplanan vergi, salınan verginin sonucunda devletin eline geçen para. Mesela işte varlık barışı, getir paranı vergilendirelim, ondan sonra ne yapacaksın, yap, nereden buldun yasası falan var ya. Temel neden budur. O insanlardan vergi karşılığı alınan paralarla yoksul insanların hayatı fonlanır, finanse edilir. Ama bizde böyle bir şey olmuyor. Örnek, bakın işte 1,5 yıldır yaşadığımız pandemi sürecine. Ne esnafı gelir alabildi, ne sanatçısı gelir alabildi. Yoksul insanlar daha da yoksullaştı bu ülkede. Asgari ücretten dün söyledim işte, dün yayın sırasında anlattım. 562 lira toplam gelir vergisi kesiliyor. 3577 lira aslında asgari ücret, brüt rakam. 562 lirasını vergi olarak tokalıyor bu ülke. Neden? Neden? Niye böyle bir şey veriyor? Her şeyin başında bunu konuşmak zorunda değil miyiz biz? Asgari ücret ya. 562 lirası neden vergi? Niye gelir vergisi alınıyor asgari ücretten? İşte bunu konuşmadığın zaman 161 milyarlık toplam ihalenin içinde 1 milyar 250 milyon lira vergiyi nasıl ödedi diye konuşmak zorundayız. Türkiye'de bunun konuşulması engelleniyor. Medya eliyle engelleniyor özellikle. İktidar eliyle engelleniyor. Bizim asıl sorunumuz bu. Adalet diyoruz ya, adalet işte. Vergide adalet. Gelişmede, kalkınmada adalet. Hiçbirinde yok ki. Kılıçdaroğlu'nun ucuza fatura formülü, beşli çeteden birer milyar lira al, fon kur. Kara kış fonu. Yapılabilir mi? Vallahi çok vatansever bu arkadaşlar. Göstersinler vatan sevgilerini. İBAN vermekle olmuyor bu hikaye. Doğru söylüyor Kemal Bey. Bugün iktidara yanlamayan bütün medya kuruluşları tamamen bu haber üzerinden geçtiler. Dün gazeteci Metin Cihan, biliyorsunuz, bir grup belge açıkladı ve bu grupta, bu belgelerin içinde TÜGVA'nın, Türkiye Gençlik Vakfı'nın ki kurucusu Bilal Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın oğlu, ordu, emniyet ve diğer kamu kuruluşlarına nasıl TÜGVA üyelerinin yerleştirdiği, hatta kimlerin referans olduğu var. TÜGVA'dan açıklama geldi. Hemen yalan söylüyorlar, şantaj montaj falan, klasik beklenen açıklama geldi. Yalnız mesela hala şu anda hali hazırda mesela TÜGVA'nın, işte ortada sanal bir gerçeklik değil bu ya, elinizde dokunabiliyorsunuz, bir kira kontratı var arada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Büyükada iskelesinin ikinci katını nasıl kiraladığını hala açıklamıyor. 2500 liraya. Ya her şeyi bir kenara koy güzel kardeşim. Bak, parti tercihini, liderini, seçmeni, hepsini saygıyla karşılıyorum. Ananın ak sütü gibi helaldir. Sen istediğine oy verirsin. Hepimiz öyle yaparız. Siyasi tercih bu. Ama bana şunu söyle. İstanbul'da yaşam koşullarının içinde Büyükada'da bir iskelenin ikinci katı 2000 liraya kiralanırken sen neden 3500 lira kira vermek zorundasın? Bana bunu anlat. Kalanını vallahi billahi senin yanında duracağım. Bana bunu anlat. Eğer buna karşı çıkmıyorsan hiçbir şeye karşı çıkamazsın zaten. İşte o zaman siyaset köreltmiş demektir insanlığı. Ve bu çıkış verebilecek bir nokta değil hiçbirimiz için. Bak, tam bunlar konuşuluyor. Yalan, şantaj, montaj deniyor. Dün Türk Hava Yolları'nın içinde, ya çok acayip bir şey ya. Türk Hava Yolları'nın iştiraki TGS'ye bir atama yapıldığı söylendi. İnsan kaynakları müdürü. Buraya atanan kişi TÜGVA'nın genel merkez koordinatörü. Ya bu tesadüf mü? Bunu biri açıklasın. Bunu biri açıklasın kardeşim, biri söylesin bunu. İşte o zaman buna baktığında senin siyasete bakışın da değişmeli. Bana zaman zaman insanlar söylüyorlar, diyorlar ki ya kararsız insanlara çok yükleniyorsun. Yüklenmiyorum kardeşim, yüklenmiyorum. Ben gerçeği sadece bağırarak söylemeyi tercih ediyorum. Ya nasıl kararsız olursun bana bir anlat ya. Ya nasıl kararsız olursun böyle bir yapının içinde? Nasıl olabilirsin? Nasıl böyle bir yetki, yetenek görüyorsun kendinde? Ya yaşadığın bu ortada. Bak dolar 9 lira 4 kuruşa gelmiş durumda. Euro 10,5 lira. Ve Türkiye'de Sözcü Gazetesi'nde göreceğiz. Onlar birinci sayfada tabloyu yayınlamışlar çünkü. Ver yetkiyi gör etkiyi denilen 2018'deki başkanlık seçiminin ardından yaşananı göreceğiz birazdan. E nasıl kararsız olabiliyorsun sen hala ya? Yani şu yalana mı inanıyorsun? Ya kardeşim tamam ekonomide bir takım bozulmalar var. Eyvallah. Yani tamam bunlar yaşandı. Ama bunu düzeltecekse de AKP düzeltir. E peki 20 yılda yapamadığını, Binali Yıldırım'ın söylediği gibi son yılında yapacağını düşünüyor musun gerçekten? E o zaman akla bir baktır. Vallahi baktır. Kusura bakma, siyasi tercihinden bağımsız söylüyorum. Akla bir baktır dedim de size bir haber göstereceğim. Ya gerçekten insanlar nasıl bir döneme denk geldik biz bilmiyorum ama insanlar toplu olarak delirdi. Vallahi bak bunu çok bilinçli kullanıyorum bu cümleyi. Toplu olarak delirdi. Bak şimdi. Uzaylı vakıf kocamı çaldı. Bugün Hürriyet gazetesinin manşeti. Normalde okumuyorum biliyorsunuz. Yani Ahmet Hakan'ın çıkarttığı bir gazetenin okunacak bir yönü olamaz ya. Ne okunacak yani? Ancak işte vantilatör olarak kullanabilirsin. Yellersin kendini, en fazla olur. Masanın ayağı sallanıyorsa altına sıkıştırırsın falan. Bunlara eyvallah da. Ama bak burada bile yer almış şu haberin saçmalığına bakar mısın ya? Uzaylıların varlığına inananları buluşturan ve daha önce çeşitli iddialarla habere konu olan Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı bu kez ilginç bir boşanma davasıyla gündemde. Vakfın adını da KİS, Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı. Bağdat Polat, eşi Metin Polat'ın 5 yıl önce bu vakfa üye olduktan sonra ailesinden tamamen koptuğunu öne sürdü. Artık kendisiyle ve çocuklarıyla ilgilenmediğini, tüm enerjisini ve zamanını vakfa harcadığını iddia etti. Boşanma davası açan Polat, eşinden 2 milyon lira tazminat ve aylık 13 bin lira nafaka istedi. Madem çocuklarınla ilgilenmiyorsun, ayrılıyoruz, 2 milyon liranı alayım. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Vakıf ve kurucusu Bülent Çorak, 98, çeşitli iddialarla sık sık gündeme gelmişti. Bu arada kadın şeyh Bülent Hanım. Bülent Çorak. İddiaya göre Çorak, Mevlana'nın kendi bedeninde yeniden dünyaya geldiğini söylüyor. Üyeler arasında da Mevlana nikahı denilen bir evlilik yöntemi var. 3 yıl önce Londra'da intihar eden kuaför Sinan Altuntaş'ın ailesi de vakfı suçlamıştı. Kadın Şeyh Bülent Çorak'ın her ölümden sonra yeniden dünyaya geliyorum dediği iddia edildi. Hastayken uzaydan gelen dalgıç elbiseli 3 adamın kendisini iyileştirdiğini söylediği de öne sürülüyor. Nasıl? Şahane değil mi? 2021'deyiz biz. 2021 yılı 10 ayını da yedik üzerinize afiyet. 2022'ye geldik hani dibindeyiz şu anda. Böyle bir dönemde yaşıyoruz biz. Düz dünyacılar, aşı karşıtları, otlar, boklar bunların hepsi tamam da bir de böyle bir grup var. Ben diyor ölüyorum geliyorum diyor 98 oldum. Benjamin Button'ı izledin mi diyor. Ha, benimki diyor onun dalgıç elbiseli 3 adamla olan hali. Ben diyor ölüyorum dalgıç elbiseli 3 adam beni topluyor çıkartıyor. O 3 adamın başka bir işi yok. Sadece Bülent Hanım'ı topluyor ve buna inananlar var. Hepsi bir fotoğraf yayınlamışlar mesela. Siyah pantolon, mor ceket giymişler. İçlerinde beyaz gömlekler var. Hanımefendiler, beyefendiler. Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı üyeleri. 2021'deyiz. Kocamı uzaylılar kaçırdı ondan sonra. Vallahi kocam kurtulmuş hocam, boş ver. Boş ver ya. Yani kurtulmuş ya. Yalnız bana mesela bir gün gerçekten bunu konuşmalıyız Türkiye'de. Mesela bu da konuşulmuyor. Ya bu boşanma davalarında verilen tazminatlar, nafakalar falan 2 milyon lira. 2 milyon lira diyor mesela. Boşanacağız, bana 2 milyon lira ver. Neden? İşte o geliri beraber oluşturduk. O serveti beraber yaptık. Eyvallah da zaten sizin evlilik birliğiniz yokmuş ki. Hani ayrılırken böyle para pul ondan onu sandalye benim yalnız masayı sana bırakıyorum. Koltuk senin olsun telefonu alır giderim. Bütün bunların konuşabileceği çirkinlikte ve yani bazıları için evlilik kazanç kapısı haline geliyor. Kusura bakmayın böyle. Sosyal medyada linç edilmemek için insanlar bazı şeyleri söylemiyor Türkiye'de. Kadının yoksulluğu, iş hayatından geri çekilmişliği bunların hepsine eyvallah. Ama bir yandan da bunu kazanç kapısı olarak gören insanlar var. Bu olay için söylemiyorum. Onlarca örneğini görüyoruz, onlarca örneğini yaşıyoruz. Yani şunu diyebilir insanlar, o da yapmasaymış kardeşim o evliliği, tabii ki verecek parasını falan. 2 milyon lira ya, boru değil kardeşim bahsettiğim para. Ne kadar kolay çıkıyor ağzından. 2 milyon lira ne alayım canım? Jeff Bezos boşanıyor mesela, milyar dolar düzeyinde veriyor. Ya bu şirket beraberliği kardeşim, bu evlilik falan değil ki. Şirket bu. Bayağı şirket ayrılması. Sermayeden payımı alayım ben çıkıyorum hocam. Ama burada konumuz bu değil, uzaylılar. Ve bunlar dalgıç elbisesiyle geziyorlar. 98 yani normaldir teyzenin dalgıç elbiseli insan görmesi, çok şaşırtıcı değil. Öldüm ben, çektiler dalgıç elbiseli. Düşünsene 3 kişi geliyor mesela, diyor ki ya abi, yok ben onu, benimkiler dalgıç elbiseli. Bir de bugün Hürriyet'e bakarken çok güldüm ya, hakikaten çok güldüm. Şu haberi sizinle paylaşayım ne olur. İki güçlü ismin müzik düellosu. Ben zannettim ki haberde işte Bülent Ersoy ile Mustafa Keser var. Hani bir yerde konser verecekler, ikisi de birbirinden güçlü iki insan. Haberin içini dinleyin. Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasındaki gerilim sürerken iki usta ismin müzik hayatına mercek tuttuk. Sebep? Kavga var çünkü bak. Mustafa Keser, Müzeyyen Senar'ın Emel Sayın'ın olduğu yerde seni diva değil divan yaparlar demiş Bülent Ersoy'a. Diva değil divan yaparlar. Çok iyi. Ve Bülent Ersoy bir kanalda müzik bilgisi üzerine düelloya davet etmiş. Ersoy ise buna dava açarak yanıt vermeye hazırlanıyormuş. Bana divan dedi. Ne dedi efendim? Hakimi düşünsene ya. Bana divan dedi efendim. Ne dedi efendim? Divan. Ayıp etmiş. Çok ayıp etmiş. Yani insan önce bir kanepe der, ne bileyim, daha böyle bugüne modernize edilmiş haliyle divan falan. Yakışmıyor Mustafa Bey. Efendim ondan değil yani, diva divan benzetmesi, benzeşmesi. Yani olayımız bu. Nasıl bir döneme denk geldik arkadaş. Ben hakikaten neresinden tutsan üstüne yapışıyor ya. Of. Neyse. Devam edelim. Hürriyet gazetesi böyle. Hürriyet okuduğum için de özür diliyorum hepinizden. Yapacak bir şey yok. Cumhuriyet'in TÜGVA Sultanlığı manşetine geçelim. Vakfa ait olduğu ileri sürülen kadrolaşma ve torpil listelerini içeren belgeler sızdırıldı. Burada sızdırıldı sözüne özellikle dikkatinizi çekiyorum. Size bir şey anlatmıştım, hatırlıyor musunuz? İktidarlar bozulmaya başladığı zaman da genelde kendini kurtarmak için iktidar bileşenlerinden dosyalar dökülmeye başlanır. Hep böyle oldu bu. Yani sadece AKP iktidarına yönelik falan değil, siyasal İslamcılar yapar değil. Alakası yok. Her dönemde olur. Yani benimle, benden çok daha tecrübeli gazeteci arkadaşlarım, abilerim, ablalarım da bilir ki mesela en güçlü iktidarlar döneminde bile yaşanır. Hatta koalisyonlar döneminde akar. Ben hatırlıyorum mesela işte ANAP, DSP, MHP koalisyonunda mesela Ankara'da hiçbir gazeteci haber sıkıntısı çekmezdi. ANAP'lı MHP'li ile ilgili dosya sızdırırdı. MHP'li DSP'li ile ilgili dosya sızdırırdı. DSP'liler ikisiyle ilgili de kapalı toplantılarla ilgili konuşurdu falan. Bu da öyle bir şey. Şimdi iktidarın çözülmeye başladığını görenlerden hocam aman aman hocam, yani ben yalnız, beni ayrı tutalım çünkü ben beyefendiyi çok uyardım zamanında. Çok uyardım. Dedim ki bu gidiş değil efendi dedim. Nasıl dediysem, ne kadar alkollüyüm artık düşün. Bilal Erdoğan'ın kurucusu olduğu TÜGVA'ya ait olduğu öne sürülen listeler eski bir vakıf çalışanı tarafından paylaşıldı. Belgelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, emniyete, bürokrasiye yerleşen ya da yerleştirilecek yüzlerce kişinin bilgisi ve referans olan yöneticilerin isimleri yer alıyor. İddiaya göre onlarca şehirde vakfın kiraları valilikler ve belediyelerce karşılanıyor. TÜGVA ise yalan ve montaj dedi. Şaşırdık mı? Hayır. Devam edelim. Sınıfların özel organizasyonlar için TÜGVA'ya tahsisine karşı çıkan İzmir Atatürk Lisesi Müdür Yardımcısı Bora Cangüloğlu 5. kez görevinden alındı. Sebep? Ne diyor Bora Hoca? Kardeşim bu sınıfları birilerine veremezsiniz. Alırız görevden. Cangüloğlu'na veliler, mezunlar ve sendikalar sahip çıktı. Eğitimsen, çağdaş, demokratik, laik, bilimsel eğitimden yana tutum alan eğitimcilere yönelik iftiralarla soruşturmalar açıldığını vurguladı. 3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belli vakıflara geçmişte yapılan tahsisleri iptal ettiklerini açıklamasına karşın iktidar gücünü kullanan TÜGVA binaları boşaltmıyor, Büyükada iskelesinin üst katından çıkmayan TÜGVA, Üsküdar'daki tarihi İbrahim Paşa Köşkü'nü de boşaltmadı, köşkteki tabelada TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği yazıyor, hukuki süreç devam ediyor. Ne güzel değil mi? Ne güzel yerlere yerleşmişler. Ne güzel. Niye? Babamın malı lan, sana mı soracağım diyor. AKP TL'yi seçime kurban ediyor. Ekonomistler AKP'nin büyüme hikayesi için faiz indirimine ihtiyaç var. Bunu kullanmışlar. Vallahi AKP büyüme hikayesi için faiz indiriyor indirmesine de ne yaşadığını inanın bana Merkez Bankası Başkanı zerre kadar bilmiyor. Zerre kadar bilmiyor. Ya hala çıkıp şunu söylüyorsanız siz Plan Bütçe Komisyonu'nda döviz kurlarındaki yükselmenin bizim faiz indirimimizle alakası yok diyorsanız yani diyorum ben size hani şeyde Mülkiye Mektebi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde iktisatta birinci dersi alırsınız bu saçmalamayı yaptıktan sonra derler ki abicim hiç yorulma sen burada ya. Vallahi eziyet yani. Okul zulüm olur sana. Sen ayrıl başka bir şey seç. Yani neden ekonomi? Neden? Bu arada Mitsuba fabrikasında Japonlarla ortak bir fabrikada direniş, işçi direnişi sürüyor biliyorsunuz. Sendikalaştıkları için arkadaşlarının işten çıkarılmasını protesto eden Mitsuba fabrikasında işçiler kendilerini fabrikanın içine kilitlemişlerdi. Şimdi bu insanlara yönelik içeri gıda ve içecek sokulması engelleniyor. Durum bu. Bu arada Türk Tabipleri Birliği'nden bir açıklama yapıldı dün. Çok ağır, gerçekten çok ağır bir açıklama. Tam olarak sizinle paylaşayım çünkü ya bunu herkes duymalı. Son dönemde 18 ayda sadece son 18 ayda 1,5 yıl içinde 8000 doktorun kamu hastanelerinden istifa ettiğini duyurdu Türk Tabipleri Birliği dün. 8000 hekim sadece 18 ayda. Ve bu insanların arasında şiddete uğrayan var, yeterli maaşı alamadığını söyleyenler var. Sadece bu değil ki, bunlar dışında mesela yurt dışına göçenler var. 5000 civarında hekimden bahsediliyor. Ya niye gidiyor bu insanlar? İşte bak kararsızlara bu yüzden kızıyorum. Ya sen kararsız olamazsın kardeşim. Böyle bir hakkın yok. Yok böyle bir hakkın. Sen kararsız falan olamazsın. Bunu hep beraber düzeltmek zorundayız. O zaman siyasette taşının altına elini sokacak herkes. Ben kararsızım hocam. Ben kararsızım. Aşı tedirginiyim biraz. Çok tedirginim. Bir de Mevlana Kardeşliği Yüce Vakfı üyesiyim. Bizim Bülent Hanım'ı dalgıçlar getirdi. Yani 4-5 kez öldü o dalgıçlar getiriyor. Dalgıç getirmese tamam diyorsun yani. Süreç tamamlandı. Evet. Mantıklı ya. 8000 hekimden bahsediyoruz ya. Ya insanın yüreği yanar. İnsanım diyen, yurttaşım diyen herkesin yüreği yanar. Siyasi tercihini bırak güzel kardeşim yana. Bak kime istiyorsan ona oy ver. Ben senin arkandayım. Parti tercihini sorgulamam, lider tercihini sorgulamam. Ama burada hep beraber aynı yerde duracağız. Neden gidiyor 8000 hekim ya? Neden istifa ediyor kamu hastanesinden bu insanlar? Deli mi bunlar? Yok kardeşim ben devlete çalışmak istemiyorum. Bu mu? Değil. Kafasında sandalye, bilgisayar monitörü parçalandı bu insanların. Ve hiçbir şey yapılmadı ya. Hiç kusura bakma, tarafsız falan olamazsın. Bu kadar net. Tarafsız olma lüksü yok hiç kimsenin. Nasıl diyordu Erdoğan Ümit Boyner'e? Bir taraf olan bertaraf olur diye. Bir taraf olamazsın. Bir taraf tarafsız demektir. Yani o bir eki girdiği anda zaten sızsız anlamına gelir. Hani bey namaz derler. İki cami arasında bey namaz kalmak. Bir namazdır aslında o namazsız kalmaktır. Neyse anlamsız bir hatırlatma oldu. Bakalım buradan başka okuyacağımız. MHP geçelim haberi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yol temizliği şart denilerek kara kış fonu önerisi bir kez daha gündeme getirilmiş. Bu 5 büyük müteahhitten al birer milyar dolar. Koy kur kara kış fonunu. Sabah. Ya maalesef kadına şiddet haberi. İstanbul'da kendisini rahatsız eden kişiden kaçan Sena İzmir'de başka bir saplantılı aşığın kurbanı oldu. Bir sapıktan kaçtı diğerine yakalandı. 24 yaşında Sena Altan. Bıçaklanarak öldürülmüştü biliyorsunuz. Dünya güzeli bir kız ve aşkına karşılık bulamadığını söyleyen bir tip tarafından İlkay Ayeş kendini de öldürmüştü zaten. Kadına şiddet haberi işte. Bak tarafsız olamazsın. Olamazsın tarafsız. Kadına şiddet duracak. Duracak deyince durmuyor. Sosyal medyadan mesaj paylaşınca da durmuyor. Hashtag açınca hiç durmuyor. Tarafsız olamazsın kardeşim. Öyle bir şansın yok. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Sabah gazetesi. Sözcü'ye bakalım. Sözcü dolar 9 lira oldu haberiniz var mı manşetiyle çıkmış ve bugün tabloyu paylaşmış. 2003 yılından yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldikten sonra çok da namuslu davranmışlar bu arada. 2002-3 Kasım aslında iktidara gelişi ama 2003 yılından beri yani göreve başlayıp çalışması başladıktan sonraki dönemi. Bakın 2003 yılında 1 lira 40 kuruş dolar. 1 lira 40 kuruş. 2017'ye kadar en fazla 3 lira 78 kuruşa geliyor ki hiç az değil aslında baktığında. 3'e katlanmış zaten. Bunu da görmezden geliyor insanlar. 2018 yılını 5 lira 27 kuruştan tamamlıyor. Ver yetkiyi gör etkiyi. Ha, ver yetkiyi bu kardeşine. Ondan sonra gör enflasyonla, faizle, şunla, bununla nasıl mücadele ediliyor. Aha böyle mücadele ediliyor. 2018. Başkan dönemi. Sonra 2019 5 lira 95 kuruş, 2020 7 lira 44 kuruş ve bugün 2021 13 Ekim tarihinde tam rakamı vereyim 9 lira 3 kuruş. Sebep? Ya soru çok basit kardeşim. Sebep? Savaş mı var? Yok, pandemi var. Bütün dünyada var. Ayrıca pandemi var diyorsun. Eyvallah da pandemide devletin, devleti yönetenlerin yurttaşlarına çıktıkları destek. Bizde destek de yok. Ne diyordu selektör abi? O şey şöyle anlatıyordu. Yani biz diyor tamam 1,5 milyar dolar vermiş olabiliriz ama bunun etkisi 15 milyar dolar. Ne diyorsun ya? Matematikte berat çarpanı deniyor buna biliyorsunuz. Berat çarpanı. Pis çarpıyor bakanlığı kaybediyorsun. Adı berat çarpanı. 1,5 veriyorsun 15 görünüyor. İspatlayan var mı? Yok. Hala uğraşıyorlar. Yani Oxford'da, Cambridge'de gruplar var bununla ilgilenen. Nasıl bir şeydir kardeşim bu? Nasıl oldu bu ya? Lan 1,5'u 15 gösteriyor. Nasıl bir çarpandır bu? Berat çarpanı. Instagram üzerinden işliyor. Matematikte. Milletin ekmeğiyle oynamayın. İktidar CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin her hizmetini engelliyor. Son örnek Halk Ekmek denilmiş. Hadımköy'de modern bir ekmek fabrikası yapmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bunu da belediyeye ait Halk Ekmeğe kiraya verecek ama AKP karşı çıkıyor. Ekmeğe karşı çıkıyor ya. Ekmeğe karşı çıkıyor kardeşim. Ya çok acayip bir haber var. İsmail Aktuman'ın haberi. Hep söylüyorum ya yani bu dönemde en zoru ülkücü olmak. Vallahi bak ben anlıyorum derdinizi. Ciddi söylüyorum bu yayını izleyen ülkücüler hepinizi anlıyorum. Harbi söylüyorum. Başınız önde. Hani Ahmet Davutoğlu söyledi ya belki söylediği tek doğru cümle. Bugün Türkiye'de samimi dindarların başı önde dedi ya. Gerçekten öyle. Ülkücülerin de başı önde. Ama şu haberi bir dinleyin. Ne düşüneceksiniz bilmiyorum. Kastamonu'daki 17 dönümlük Alparslan Türkeş Botanik Parkı önceki AKP'li belediye döneminde imara açılmıştı. Şehrin şimdiki MHP'li belediyesi de buranın satışı ve kat karşılığı ihalesi için yetki aldı. CHP itiraz etti. Nasıl haber? AKP imara açıyor. Hani var ya bu tutmuş, bu yolmuş, bu pişirmiş, bu da yemiş, bu okuldan gelmiş itiraz etmiş. İtiraz etmiş ulan deli misiniz siz ne yapıyorsunuz diye. İlk bölüm AKP, sonrası MHP. Nasıl? Çok normal. Gerçekten insanım diyenin yüzü yerde olmalı kardeşim şu haber karşılığında. Ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Ya bunu söylüyorum bazı izleyiciler diyor ki ülkücüler mi izliyor yayını? Evet. Evet. Ya benim kendim için biriktirdiğim bir grup mail var. Vallahi yani sayıları herhalde 6 sene sonunda 350-400'ü bulmuştur. Bunlar şöyle mailler değil yalnız. Hani işte böyle bilmem ne osuruklutavşan@gmail.com değil. Adı, sanı, cep telefonu. Bazıları gaza gelip TC kimlik numarasını yazıyor. TC kimlik numarasını. Bazılarıyla telefonla konuştum ben. Yazışıyoruz da genelde. Ülkücüsü, AKP'lisi, şeriatçısı, cemaatçisi. Bütün bunlar. Evet izliyor. Neden izliyor biliyor musun? Çok sevdiği için değil, beni çok sevdiği için değil. Hakikaten ülkeyi sevdiği için. Bu ülkede yaşamak istediği için. Ya bir çıkış arıyor insanlar kendisine. Çünkü televizyona bakıyor. Kendisine çok yakın kuruluşlar. Var çünkü öyle şey işte. Eskiden Bengi TV vardı MHP'liler için falan. İzlesen ne göreceksin ki? Yankı odası herkes birbirine bildiğini anlatıyor. Gev gev gev konuşuyor. Bel üstü tipler diyorum ya altılı tencere seti. Aslında sekizli de 6'ya düştü şimdi. 6'lısı Habertürk. 6 tane bel üstü tip var, kadınlar, erkekler. Tüp gaz gibi diziyorsun Habertürk yayını. 2 kişiyi alıyorsun. 4 kişi CNN Türk. Onlardan da 2 kişiyi çıkartıyorsun NTV. Nefis. Onların konuştuğu bir yerde ne çıkacak ki? Onlar da biliyorlar. Evet, bizim her sabah burada canımız yanıyor. Her sabah canımız yanıyor. Sizin bir kere yanıyor. Benim çalışırken gece saat 1'e kadar ayrı. Sabah saat 6.30'dan sonra ayrı yanıyor. Doğru ama gerçek bu. Gerçek kardeşim, başka bir yere gidemeyiz. Gidemeyiz, bunun peşinden gideceğiz. Yalana takılacak olsak o iktidara yanına çok rahat. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti: her geçen gün fakirleşiyoruz. Bu aslında dün çok konuştuğumuz için üzerinde çok durmayacağım ama doların 900 lirayı aşarak tarihi rekor kırması, ki dün sabah söylemiştim. Tarihi rekor kırdı sözü çok anlamsız artık. Yarın bir rekor daha var çünkü bu. Eskiden bir manası olabilir, şimdi yok. Hiçbir manası yok. Çok boş bir laf yani. Dolar tarihi rekor kırdı. Ha, dün de kırdıydı. Ne oldu? Vallahi kırmış işte, öyle diyorlar. Ya tam bırak sen onu kendi haline, o kırıyor zaten. Zaman zaman kırar o. Biz baktık, baktırdık ona. Onun öyle bir kırası var. Kendi kendine. Bir Gün bunu anlatmış. Asgari ücret üzerinden bir hesap yapmış. Erimesini. Ocak'ta 384 dolarken Eylül'de 340 dolara, dün itibariyle 313 dolara düştüğünü, dolar karşılığında 71 dolarlık net bir kayıp olduğunu yılın başından beri söylüyor. Çok doğru. İşte bunun karşısında selektör yapamıyorsun böyle. Yani siz dolarla maaş alıyorsunuz. Karşındaki Ahmet Hakan'sa o başlıyor öyle. Oh, hep beraber hiçbir şey olmuyor. Ama sen yapamazsın bunu. Evet, canımız acıyacak ama konuşacağız kardeşim. Bunu konuşacağız. TÜGVA'nın kutusu, burada da haber var. Assubay, polis, özel harekat, adli hakim, subaylık gibi alanlar için hazırlandığı söylenen listede adayların TC kimlik ve telefon numaralarıyla bu kişilere kimin referans olduğuna dair bilgiler yer alıyor. Gazeteci Metin Cihan'ın aktardığı belgelere göre işlemleri TÜGVA Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci ve ona bağlı bir ekip yürütüyor. Bu arada yazışmalarda çok daha ilginç detaylar var. Abi ben iş bulamadım. Abi deme. Abi dersen kırarsın beni ama. Yani bildiğim çok güzel bir kafe var. Bu iş olayını orada mı konuşsak? Yüzsüz, bir de ondan yararlanıyor alçak. Bir Gün böyle. Evrensel gazetesine bakalım. Evrensel'in bu sabahki manşeti: sendika girecek, arkadaşlarımız dönecek. Japonya sermayeli Mitsuba'da Birleşik Metal İş üyesi işçiler, sendika haklarını tanımayan, mesai arkadaşlarını işten atan patrona fabrika içinde direniş başlatarak yanıt verdi. Fabrikayı terk etmeyen işçiler, işten atılan işçilerin geri alınması, sendika haklarının tanınması ve patronun toplu sözleşme masasına oturması çağrısında bulundu. Çok acayip bir gelişme bu. Çok acayip bir gelişme. İşçi hakları adına çok acayip bir gelişme. Şurada bir de 12 yaş üstü çocuklarla ilgili. Hastanelerde tedavi gören çocukların %80'inin aşısız olduğuna dikkat çeken Profesör Doktor İlker Devrim, 12 yaş üstü çocukları korumak için bu çocukların mutlaka aşılanması gerek demiş. Ya Sağlık Bakanı'nın dünkü paylaşımını gördünüz mü bilmiyorum. Öyle bir konuşuyor ki ben tedirgin oluyorum ya. Yani üzerime düşeni yapmıyormuşum gibi geliyor. Ben aşılıyım. Eşim aşılı. Annem, kayınvalidem, kayınpederim hepsi aşılı. Ailem tamamı aşılı. Oğlum aşılı. Ya ben neyi yapmamış olabilirim lan? Niye bana bulaşıyorsun? Senin görevin bu. Bakın, hiç eğip bükmeye gerek yok. Bunu söylediğinde bazıları çok kızıyor, acayip bozuluyorlar. Acayip bozuluyorlar. Ama bu işte zorunluluk getirilmek mecburiyet halini alıyor artık. Gerçekten. Bu akşam bir söyleşimiz var bizim. Ankara'da olan herkesi bekliyorum. Söylüyorum yani. Akşam saat 18.30'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser salonunun içindeki Nuzen Sol Kafe'de sevgili arkadaşım Boğaç'la, 40 yıllık arkadaşım Boğaç'la konuşacağız. İzleyiciler de olacak. Parasız pulsuz, biletsiz bir şey bu. Sadece en fazla son 48 saate ilişkin PCR testi, negatif PCR testi ve aşı kartı zorunluluğu var. Mecburuz. Bu zorunluluklar getirilmeli kardeşim. Markete, bakkala, çakkala, işemeye bile girememeli aşı yaptırmaya. Bu kadar net. Yoksa biz bunu daha çok yaşayacağız. Hala aşılanma oranı Türkiye'de %55 civarında. Sağlık Bakanı çıkıyor birileriyle. Aman gençler, yalnız siz hasta oluyorsunuz falan diyor. Biliyoruz. Biliyoruz. Sen ne yapıyorsun? Onu söyle. İş sende. Benim işim değil ki o. Barış Erol demiş ki TÜGVA'daki yüzsüz kutlu yürüyüşü pek yanlış anlamış. Onunki zaten yürüyüşü geçmiş Barış Bey. Koşuyor, bayağı koşuyor yani. Ciddi ciddi. Sosyal medya bunun için acayip bir ayna zaten ya. Yeni Şafak, sabrımız böyle taştı size söylediğim manşet. Hani lan bizim Suriye'de ne işimiz var? PKK-PYD'nin Azez'de iki polisi şehit etmesi bardağı taşıran son damla oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyon sinyali verdi. Amerika'dan cesaret alan terör örgütü son iki ayda hem Mehmetçiğe hem Suriye Milli Ordusu ve sivillere en az 122 saldırı düzenledi. Bu saldırılar Amerika ve Rusya'nın boşaltma sözü verdiği ancak PKK'nın işgali sürdürdüğü Münbiç, Tel Rifat, Ayn İsa ve Tel Halaf'tan geldi. Biliyoruz oradaki düzensizliğin sebebi kim? Bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin. MHP lideri söylemiş. Vallahi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya siz sahip çıkmıştınız. O demişti ki bir mafya liderinden ayda 10 bin dolar maaş alan bir siyasetçi var. Söylemedi. Ağır konuşuyorsunuz beyefendi. İsminizi anmak istemiyorum. Anmayacağımı da söylemiştim zaten burada. Ağır konuşuyorsunuz. Süleyman Bey size söylüyor olabilir. Yani çünkü şartları karşılıyor söylem. Akşam Osmanlı'yı biz davet etmiştik. Cezayir Alimler Birliği Başkanı Kasum, ülkenin eski bir Osmanlı sömürgesi olduğunu iddia eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a böyle yanıt verdi. Abicim buradan çıkış olmaz. Hocam bitti o iş ya. Lan bir kabul edin artık. Cumhuriyet kuruldu ya. Vallahi kuruldu. Ciddi söylüyorum bak, yeminle söylüyorum ya. Ciddi söylüyorum, 98 yıl oldu, artık alışın buna. Yok Osmanlı İmparatorluğu yok. Tüplü kartalın kıçına tuğra yapıştırınca Osmanlı olmuyorsun. Yani Osmanlı bugün yaşasa da sen Osmanlı olmayacaktın. O bir aile. Artık alış buna. Acı bir gerçek ama yani. Ya çok iyi bir vakıf var. Ciddi söylüyorum. Bir baksan mı acaba? Mor ceket zorunluluğu var yalnız. Bozar mı? Ha bozmaz diyorsan. Mor ceket, siyah pantolon, beyaz gömlek. Olayımız bu. Dünya Mevlana Kardeşliği Yüce Vakfı. Bir baksan mı acaba oraya? Hani belki kafa orada huzur bulur. Of of. Döviz alım satımı kimlik numarasıyla. Döviz büroları için sermaye miktarı artırıldı. Döviz alım satımlarında TC kimlik numarası beyanı da zorunlu hale getirildi. Sebep? Hani serbest piyasaydı? He? Ne oldu? Döviz alma. Döviz alırsan ismini aleme duyururum. Bak bu döviz aldı. Sana ne? Serbest piyasa sen demiyor muydun? Vatandaş yatırımını nasıl yapacağına tabii ki kendisi karar verir diye. Zorunlu. Bir şey söyleyeyim mi size? Bak bütün ekonomilerde bu tarz adımlar tam tersine güvensizliği pekiştirir. Güvensizliği pekiştirir. Yani Türk lirasına güveni döve döve sağlayamazsın kardeşim, olmaz o. Olmaz. Ekonomi dayakla yürütülebilecek bir süreç değil. Vallahi değil bak. Biliyorum da söylüyorum. Hani hasbelkader bir ekonomist olarak söylüyorum sana. Olmaz. Sonra böyle saçma sapan şeyler anlatırsın. Bak bu sabahta da var. Bahşiş emekli aylığını artırır. Bahşiş mi? Evet. Emekli aylığını artırır. İnanmıyor musun sabahta olduğunu? Vallahi de billahi de sabahta da var aynı haber. Ne olduğunu bilmiyorum. Gazetenin içini görmedim çünkü. Bahşiş mi? Al şunu al. Ya ya genç emeklisin, al şunu. Al şunu. Al şunu. Hadi hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu utanç verici bir şey ya. Emekliye bahşiş ne demek? Bilmiyorum ne demek olduğunu vallahi ama bahşişten bahsediliyor ciddi ciddi. Soğuk Savaş bugün takvimin manşeti. Avrupa'daki tedarik krizi enerji alanına da sıçradı. Bak iki oldu. Tedarik krizi yazıyorsun. İki oldu. Canını yakarlar hafız. Almanlar ağaç ağaç, Fransızlar birbirini kemiriyor. Sen tedarik istiyorsun. Elektrik ve doğalgaza %250'ye varan zam yapıldı. Ha diyorsun. Hazırlık mı acaba bu? Bizde de öpecekler de hani şimdiden bir hazırlayalım mı? Adamı hasta etmeyin diye bir haber var. Ya keşke biraz benim de kafam böyle olsa ya. Böyle gazetecilik yapsam mı acaba bir dönem? Huzura erip. Ekranların Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol sık sık ortaya atılan öldü söylentilerine isyan etti. Anlamadım gitti. Yaşıyor muyuz, ölüyor muyuz, bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Ya güzel kardeşim, sosyal medyaya bakarsan öldürür, ondurur, büyütür, küçültür, yok eder, linç eder. Bakmayacaksın oraya ya, ciddiye almayacaksın. Sosyal medyada kendini kamuoyu önderi, kanaat önderi zannedenlere prim verme hocam. Boş ver. Eğlensinler onlar orada ya, takılsınlar, ne olacak ki? Hayat zannediyor onu. Bak, gerçek hayat bu. Sosyal medyanın hayatımızın içine nasıl ettiğinin gerçek göstergesi. Ölümüne selfie. Adana'da Hatice Nur Karabulut, İspanya'dan gelen kuzeni Mazlum Sözeri'yi gezdirmek için Varda Köprüsü'ne çıktı. Selfie çekmek isterken 50 metreden yere çakıldı. Kurtarılamadı, onu tutmaya çalışan kuzeni de ağır yaralı. Ne için? Selfie çektik. Kim için yapıyorsun bunu? Takipçilerim için. Takipçilerim mi? Yani onlar zaman zaman benden paylaşım bekliyor. İnan bana, hiç böyle bir şey yok. Valla o insanlar yok. Yok. Yani sosyal medyada, işte Twitter üzerinden bakalım da ben, çünkü gerçekten bilmiyorum. Çok ciddi söylüyorum, bilmiyorum. Bakmıyorum ona çünkü. Yani şunu çok iyi biliyorum çünkü size 6 sene önce yayında da söylemiştim bunu. Yani yayının bir yerinde hoşuna gitmeyen bir şey söylediğin zaman bu insanların kaçması 40 saniye sürer. O yüzden benim için bir önemi yok. Sağ olsunlar, takip ediyorlar, ilgi gösteriyorlar yazılan çizilenlere. Dur, nereden bakacağız ona? Şuradan. Lan o kadar alışmamışız ki. 280 bin, tam rakamı da söyleyeyim. 280 bin 191 takipçi var. Ya bunun ne önemi var ki? Yani bu insanlar yemini suyunu vermek zorunda olduğun, beslediğin insanlar değil ki senin. Selfie çekmem lazım. Selfie çek. Ya neden? Yaşa kardeşim, yaşa yaşa. Boş ver onu. Anın güzelliğini mi yaşıyorsun? Bak, kuzeninle beraber geziyorsun. İspanya'dan gelmiş. Gezdiriyorsun. Gencecik iki insan ya. Biri ölmüş, biri ağır yaralı. Kazım Öztürk, 6 yıl oldu, o kadar anlaşamadığımız konu var ama vazgeçmedim ben. Ama işte Kazım Bey, zaten hep bunu konuşuyoruz ya. Anlaşamadığımız konu olacak ki bu devlet, bu ülke ilerlesin. Biz hepimiz aynı şeyi düşünürsek nasıl büyüyeceğiz ki? Nasıl büyüyeceğiz? Herkes aynı şeyi düşünüyor. Yankı odası. Ben ona söylüyorum, o bana söylüyor. Devam ediyoruz falan. Böyle büyüme olur mu ya? Tatsız, tuzsuz, uyduruk, saçma sapan. Hocam, ben ikiz çocuğum olsun istiyorum. Bunun için ne yiyip içsem işe yarar? Ziftin peki. Kesinlikle çok işe yarar. Ha, ikiz çocuk yok. Yok. Sizin bir an evvel bu saçma düşüncelerden kurtulmanız için. İkiz gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsimle yakın ilişkisi vardır. İkiz gebelikler özellikle siyah ırkta ve Asyalılarda fazla rastlanmaktadır. Gebeliklere o. Yani Türkçenin içine tükürüyorsun yazarken, en azından arada düzelterek gidelim. Uzun boylu ve kilolu kadınların ikiz bebek doğurma sıklığı kısa, zayıf ve yeterli beslenememiş annelere göre %25-30 fazladır. Çok doğum yapmış annelerin çoğul gebelik olasılığı yüksektir. İleri anne yaşı etkileyici faktördür. 37 yaş en yüksek ikiz gebelik görülen yaştır. Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etki yapar. İkiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk 3 ayı içinde oluşmaktadır. Aha, al. Hadi, gözünüz aydın. Kaç oldu Aysel? 37, 37, sen kaç? 37, yok 38, tamam, doldurmadın daha tam. Tamam, hazırlan. Ne kadar oldu biz evleneli? 2,5 ay. Tam yeri, tam zamanı. Evet, yani ikiz için hazırız. Senin ailede Afrikalı da vardı değil mi? 3 kuşak öteden. Ay saçmalama Harun, ne alakası var? Büyük amcamın alt komşusu Senegalli. Olsun olsun, o da işe yarar. O da işe yarar. Yapabiliriz eminim. Hocam, eşim eskisi gibi sertleşmiyor. Prostat olmasın dedik. İnşallah olmaz. Ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Kim demiş? Üroloji. Üroloji kim? İşte biri yani, bilmem, bana öyle dedi. Ben dedi ürolojiye gittim dedi. Üroloji de bana erken andropoz olabilirsin dedi. Üroloji bir insan. Üroloji. Üroloji Tufanoğulları. Adıyla soyadıyla tam. Profesör Üroloji Tufanoğulları. Andropoz kaç yaşında başlar? Oh. İleri yaş erkeklerdeki testosteron, yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Doktor dememiş, üroloji demiş. Üroloji o. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur. Boy kısalmaya başlar, sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır. Hocam, Japonka'yla maç yapalım demiyor. Bunun spor yeteneği azaldı hocam. Başlayacağım ben, tüküreceğim bunun andropozuna ya. Koca diye aldık yani, karşılıklı şöyle bir Japonka'yla maç yapamıyoruz ya. Bu nedir? Yani ağız tadıyla bir pilates yapamadı ya. Biz nereye düştük? Nasıl bir cehennemin içinde debeleniyoruz anlamadım ki ya. Hocam dövme yapmak istesem kanser yapar mı? İstek aşamasında yapmaz kesin. Dövme yapmak istedim. Allah'ım istedim. Ah, ağzımdan kaçtı. İsteklerin kaderindir. İsteklerine dikkat et. Geleceği bilmem mümkün değil. Hocam sen bilmiyorsan hiç kimse bilemez. Vallahi. Anladığım kadarıyla dövme konusunda çok istekli değilsin. Nasıl anladınız bunu? Dur Allah aşkına bu cümlede duralım ya. Nasıl anladın? İdrardan karakter tahlili dediğim bu işte ya. Dövme yapmak istesem kanser yapar mı? Anladığım kadarıyla çok da istekli değilsin. Çok acayip bir adam ya. Tıp fakültesinin hangi bölümünden mezun? Hangi tıp fakültesi acaba? Ben okumak istiyorum. Bak bu yaştan sonra yemin ederim ben okumak istiyorum ya. Beceremem yani. Beni aşar da olsun, yine de o derse girmek istiyorum ben. Bu nasıl anlatılıyor mesela? Mektuptan istek tahlili. Tıp fakültesi birinci sınıf birinci dönem. Valla işte sonra o dersi başarıyla geçenler eşimolog oluyorlar. Eşimoloji bölümünden. Eşimde sertleşme sorunu var. Eşimin kasık fıtığı var. Eşimin ama. Bir uygulama kanser yaparsa tehlikeli, yapmazsa tehlikesiz midir? Evet. Dur öyle, tam öyle demek istemedim. Dur bir dakika, cümleyi al bastık değil mi gazeteyi? Tamam, o cümleyi sayma. Özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından dövme ile ilgili riskler vardır. Derisi insanın orijinal ve vazgeçilmez kıyafetidir. Paha biçilmez, dünyada bir tane olan bir kıyafetidir insanın cildi. Bu da tıp fakültesi ikinci dönemde öğretiliyor. Şiirsel, tıp fakültesinde şiirsel yaklaşım var. Poetical approach. Gerçekten böyle. Hacettepe İngilizce Tıp da böyle veriyorlar. Öyle. Yani boru değil kardeşim. Tıp okuyorsun sonuçta. Son cümle. Mümkün olduğu kadar korumak, kollamak önemlidir. Neyi? Koru kolla deyince insan bir tedirgin oluyor hocam. Yok yok, o cilt ya. Kolla. Tıpta yeni yaklaşımlar. Poetical approach. Hocam ben 63 yaşındayım. 5 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım. Ameliyat olamıyorum. Bana bitkisel bir karışım önerebilir misiniz? Oralet söyleyeyim direkt. Allah'ım ya. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkamasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız. Kabız kalmamalısınız. Ikınmalar, kuvvetli öksürükler, şikayetleri ve hastalığın şiddetini artırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya rezene. O ne hocam? Papatya rezene. Yok anladım da niye birleşik yazıyorsun? Öyle bir ot da mı var? Papatya rezene. Ha yok, onlar ayrı çocuklar. Ya bu şaklabanlar yapıyorlar böyle şakalar. Papatya, rezene, ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin. Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin. Tuvalet ihtiyacınızı ertelemeyin. Bol su için dikkat. Mekanik destekler açısından bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun. Mekanik destek derken? Yalnız hocam bu... Hani tuvalet ihtiyacının üzerine mekanik destek deyince ben bir şey yaptım, tedirgin ol. Ben ameliyat olayım ya, boşver. Vallahi tam nasıl bir mekanik destek hocam? Fizik tedavi uzmanının şeyde yani kabızlıkta. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu akşam saat 18.30'da Ankara'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrası konser salonunun içindeki News & Soul Cafe'de, Ankara Alacaatlı'da 40 senelik arkadaşım Boğaçan Sözmen'le devlet tiyatrosu sanatçısı, çok usta bir oyuncu, aynı zamanda yan flüt sanatçısı. Benim Radyo Çocuk Saati'nden 1982'den beri arkadaşım, kardeşim Boğaçan Sözmen'le söyleşimiz var. Arzu ederseniz sizi de bekleriz. Bilet almanıza falan gerek yok. Öyle paralı pullu bir şey değil. İçeride bir şey yer içerseniz oraya destek olmak açısından odur harcayacağınız paranız. Onun dışında sohbete ortak olmak isterseniz beklerim. Saat 18.30'da başlayacağız. Biz bir son koymadık ama herhalde 1,5-2 saat sürer. O arada biz sohbet edeceğiz. Belki soru cevapları yaparız. Bilmiyorum işte, bakarız artık. Önemli olan bir araya gelmek, sohbet edebilmek. Bir tane koşulumuz var. Ya son 48 saat içinde alınmış negatif PCR testi ya da aşı kartınızı göstereceksiniz. Onun dışında orada olma şansınız yok. Kusura bakmayın. Bu, hani burada bu kadar söylerken, aşı karşıtlarıyla bu kadar boğuşurken aksini düşünmek mümkün olamaz böyle bir pandemi döneminde. Eğer koşulları sağlıyorsanız ve izlemek isterseniz, orada olmak isterseniz bekleriz hepinizi. Saat 18.30'da Ankara'da Musa Göçmen Senfoni Orkestrası salonunun içindeki Nuzen Sol Kafe'de. Alacaatlı'da, Ankara'da Alacaatlı'da çok da güzel bir yerdir zaten. Beklerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, burada hep beraber olmayı farklılıklarımıza rağmen göze aldığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Demokrasi tam da bu zaten. Ve biz farklılıklarının bilincinde olan insanlar 6 yıldır her sabah hafta içi burada bir araya geliyoruz. Günde 2 kez. Birinde gündemi tartışıyoruz, birinde gazetelerin neleri yazamadığını konuşuyoruz. Medyanın nasıl pespaya bir hal aldığını, o günün haberleri üzerinden konuşuyoruz. Evet, biz farklıyız. Biz farklıyız ama bu farklılık bizi rahatsız etmiyor. Çünkü farklılık demokrasi içinde bir zenginlik aynı zamanda. Biz birbirimizin yaşam hakkına saygılıyız. Öteki demeden, bu, şu demeden saygılıyız. Zaten böyle olması gerekiyor. Aksi düşünülebilemez bile bizler için. Bizim etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz hepsi farklı. Ama bizi ortaklaştıran şey çok büyük. Kocaman bir vatan. Bizim vatanımız. Ve burada iyi yaşamak istiyoruz biz birlikte. Bunun yolunun da küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaktan geçtiğini biliyor ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Eğer derseniz ki iyi bu yayın ya. İyi bu yayın. Bu yayın iyi. Ben de destek olayım de nasıl destek oluyoruz? Vallahi bunu yapabilmenin birkaç tane yolu var. Birincisi, önemli yollardan bir tanesi YouTube kanalına abone olmak. Lütfen bunu yapın. Para pul istemeyecek sizden. Sadece YouTube'da Ünsal Ünlü isterseniz YouTube üzerinden arayın. İsterseniz hiç zahmet etmeyin. Ünsalünlü.com.tr adresine, benim internet siteme girin. Zaten en tepede göreceksiniz abone ol diye bir düğme. YouTube aboneliyor. Tıklayın. Bir tek mail adresi yazacaksınız. Abone olduktan sonra eğer isterseniz, yayını beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak işareti, ona basarsanız çok mutlu olurum. Çünkü YouTube o zaman bu yayını başkalarına da tavsiye edecek. Bak, bu kadar insan bunu izliyor. Lan var herhalde bir kerameti diyecek, anlatacak. Daha fazla insana ulaşacağız. YouTube'da yayın sırasında online olarak bu yayına maddi katkıda bulunma ihtimali var. Bir tanesi katıl düğmesi, isterseniz kutuda kullanacağınız bir düğme. 3 ayrı kategoride bu yayına destek iletebilirsiniz küçük katkılarınızı. Bir tanesi Süper Chat, bir diğeri de Süper Sticker uygulaması, yayın sırasında kullanabileceğiniz. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Hepsi tamam ama en büyük desteğiniz, en büyük katkınız 6 yıldır değişmeyen hali burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.